Matta 16. bölümdeyiz. Konu İsa ile Ferisiler ve Sadukiler arasındaki çelişki devam ediyor. İsa kendi kişiliği konusunda öğrencilerinden bir açıklama istiyor. O zaman Petros öğrencilerin temsilcisi olarak söz alıyor. İsa kilise kavramı, çarmıhta nasıl öleceği ve sonra dirileceği konusunda ilk kez öğrencilerini bilgilendiriyor. Şimdi ikinci kez Ferisilerle Sadukiler gökten bir belirti istiyorlar. Bu kez İsa onlara yine Yunus'un belirtisini gösterir. İsa'yı denemek için yanına yaklaşan Ferisiler ve Sadukiler kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa şu karşılığı verdi. Gün kararırken hava güzel olacak çünkü gökyüzü kızıl dersiniz. Sabah vakti hava bugün bozuk olacak çünkü gökyüzü kızıl ve yoğun bulutlu dersiniz. Gökyüzünün görünüşünü ayırt etmesini biliyorsunuz ama vakitlere ilişkin belirtileri ayırt edemiyorsunuz diyor Matta 16:1-3 ayetlerinde. Hatırlarsanız Matta'nın 12. bölümünde Ferisiler İsa'dan bir belirti istemişlerdi. O zaman İsa onlara Yunus'un belirtisini vermişti. Şimdi yine onlara aynı belirtiyi verecektir ama önce dikkatlerini başka bir noktaya çekmek istiyor. Onlar havanın durumunu yorumlamakta o kadar usta olmalarına rağmen ruhsal açıdan o çağın ve zamanın belirtilerini yorumlamakta çok acemidirler. Aslında burada Yahudilerin din önderleri İsa'yı tuzağa düşürmek amacındadırlar. Sonra İsa kendi öğrencilerini bu konuda uyarıp onların tuzağına düşmemeleri için dikkat etmelerini söyleyecektir. Başka bir noktaya dikkatinizi çekeyim. İsa ikinci kez onlara ikiyüzlü diye hitap edecektir. Kötü ve Tanrı tanımaz bir kuşak belirti arar durur. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti verilmeyecektir. Onları bırakıp gitti diyor Matta 16 ayet 4'te. İsa Mesih onlara bir sürü belirti göstermiş ama onlar bunu kabul etmek istememişlerdi. Bir kere daha onlara Yunus'un belirtisini gösteriyor. Yine hatırlarsanız 12. bölümde İsa Mesih bu insanlar kendisinden belirtiler isteyince şöyle demişti. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacak. Bu Ferisilerle Sadukiler İsa'nın verdiği Yunus belirtisini bir belirti olarak kabul etmek istemiyorlardı. Bu bölümde İsa Mesih ile ilgili 3 ayrı görüş açısına bakacağız. Ferisilerle Sadukiler onun sahte birisi olduğu kanısındadırlar ve gerçekten Tanrı özünden gelen Mesih olduğunu kabul etmiyorlar. Halk ise İsa'nın vaftizci Yahya, İlya, Yeremya ya da başka bir eski antlaşma peygamberi olduğu kanısındalar. Bu görüşlerinde İsa'ya olumlu bakıyorlardı ama onun gerçek kişiliği konusunda hedefi tamamıyla şaşırmışlardı. İsa'nın öğrencileri ise 3. görüş açısına sahiptiler. Onlara göre İsa, Tanrı'nın özünden gelen ruhsal oğul, beklenen Mesih'ti. Ferisilerle Sadukiler inanmak için bir belirti istiyorlardı ama onlar aslında inanmak istemiyorlardı. İsa da onlara bir belirti verecekse Yunus'un belirtisinden başka bir belirti verilmeyecekti dedi. Sonra onları bırakıp gitti. Onları bu şekilde bırakıp da gittiği zaman artık bu tartışmanın sonuna geldiğini belirtiyordu İsa. Bundan sonra İsa bu gibi din önderlerinin mayasından sakınmaları için öğrencilerini uyarır. Öğrenciler denizin karşı kıyısına vardıklarında yanlarına ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara gözünüzü açın dedi. Ferisilerle Sadukilerin mayasından sakının. Öğrencileri aralarında tartışıyorlardı. Ekmek almadığımızdan böyle diyor. Matta 16:5-7 ayetler arası. Matta'nın 13. bölümünde mayanın her zaman kötü bir şeyi simgelediğini görmüştük. Maya hiçbir koşulda iyi bir şeyi simgelemiyor. Rabbi İsa Mesih öğrencilerini uyarırken Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından sakınmalarını söylemişti. Bu sözüyle yine maya sözcüğünün kötüleri temsil ettiğini onaylamıştı. Birisi size şundan ya da bundan sakının derse emin olabilirsiniz ki sakınmanız gereken şey iyi değildir. İlkin İsa'nın öğrencileri bu maya ifadesini yanlış anladılar. İsa'nın ekmek hakkında konuştuğunu sandılar. Ya da anlamadıkları için en kolayı ekmekten söz ediyor olmalı diye düşündüler. İsa ne konuştuklarını biliyordu. Ey az imanlılar, ekmeğimiz yok diye aranızda niçin tartışıyorsunuz dedi. 5000 kişiyi doyuran 5 ekmeği düşünmüyor musunuz? Bunu anımsamıyor musunuz? Hem de kaç küfe dolusu topladığınızı ya da 4000 kişiyi doyuran 7 ekmeği hem de kaç sepet dolusu topladığınızı. Sizlere ekmekle ilgili söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız? Ferisilerle Sadukilerin mayasından sakının, bunun üzerine ekmek mayasından sakının demediğini ama Ferisilerle Sadukilerin öğretisinden sakınmaları için onları uyardığını anladılar. 8-12 ayetler arası. Dostum, İsa bizim bildiğimiz fırın ekmeğinden söz etmiş olsaydı bile daha önce İsa'nın yaratmış olduğu iki mucizeyi hatırlamalıydılar. İsa Mesih ilkin 5000 erkeği yani yaklaşık 15.000 insanı doyurmuştu ve sonra da 4000 erkeği yine yaklaşık 12.000 insana yiyecek sağlamıştı. Ancak asıl sorun ekmek sorunu değildi. Din önderlerinin iki yüzlülüğü ve yanlış öğretileriydi. İsa maya simgesini kullanırken Ferisilerin ve Sadukilerin yanlış öğretilerinden söz ediyordu. Yani kötü bir şeyden söz ediyordu. Bazı yorumcular müjdenin mayasından söz ederler. Maya hamura yayıldığı gibi müjde de tüm dünyaya yayılacak diyorlar. Aslında bu simge yanlış kullanılıyor. Müjdenin mayası olamaz dostum. Çünkü müjde kötü bir şey değil. Müjde iyi haberdir. Kurtuluş haberidir. Rabbimiz İsa Mesih'in kendisi maya sözcüğünü kötüyü simgeleyen bir söz olarak kullandığına göre ondan öğrenelim ve bu sözcüğü yanlış kullanmayalım. Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısını incelerken düşüncelerimizde uyanık olmalıyız. İncil'in Matta kesimi kutsal kitabın tüm diğer bölümlerinin kapısını açan anahtardır. Gereken ayrımları keskin bir anlayışla yapmalıyız ve yer alan olayları dikkatle incelemeliyiz. İsa Filipi Kayseriyesi yöresine gidince öğrencilerine bir soru yöneltti. İnsanlar insanoğlunun kim olduğunu söylüyorlar dedi. 13. ayet. Kutsal kitabınızın arkasındaki haritaya bakarsanız orada göreceksiniz ki Filipi Kayseriyesi Galile Gölü'nün kuzeyindedir. Rab İsa Mesih kuzeydedir. Şimdi bu noktadan geri dönüp Yeruşalim'e, orada çarmıh üzerinde ölüme doğru ilerlemeye başlayacaktır. Bu son dünyasal yolculuğuna başlamadan önce kendi öğrencilerinin kafasında iki noktanın açık bir şekilde belirlenmesi gerekiyordu. Bir, kim olduğu ve iki, ne yapacağı. Değerli dostum, bugün de senin ve benim gibilerin İsa'nın öğrencileri ve izleyicileri olabilmeleri için bu iki nokta açık bir şekilde bilinmelidir. Bu iki noktayı iyi canlamalıyız. Onun gerçekten kim olduğu konusunda Tanrı'nın açıklamış olduğu bilgiye sahip olmalıyız ve bunu anlamalıyız. İkinci olarak, onun çarmıh üzerinde yapmış olduğu o eşsiz kurtuluş işinin ne kadar büyük ve önemli olduğunu anlamalıyız. Bu iki noktayı tam olarak anlayamazsak, kurtuluş bulup iman yolunda yürümek bizler için çok zor ve hatta olanaksız olacaktır. Şimdi gelelim Rabbimizin ilk sorusuna. İnsanlar benim kim olduğumu söylüyorlar. Bu soruyu günümüzde de insanlara sormaktadır ve bu soru yine çeşitli yönlerden yanıtlanmaktadır. İsa Mesih halen yeryüzünde yaşamış olan ve özünde insan kafasında en çok çelişki yaratan kişidir. Şimdi onu izlemekte olan insan kalabalıklarının fikirlerini dinleyeceğiz. Acaba onlar İsa hakkında ne düşünüyorlar? Eminim ki bu soruyu günümüzde sokakta sıradan insanlara sorsak yine 2000 yıl önce verilen yanıtlara benzer yanıtlarla karşılaşacağız. Neden? Çünkü insanlar bugün de eskiden olduğu kadar İsa hakkında gerçek bilgiye sahip değiller. Bugünkü insanın da kafası İsa'nın kişiliği konusunda karışıktır. İsa'nın sorusuna karşı öğrenciler kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi Yeremye, kimi de peygamberlerden biridir diyor diye yanıtladılar 14. ayet. Kimi senin Yahya peygamber olduğunu söylüyor. Yahya peygamber peygamberler arasında gerçekten en üstün olanıydı ve o zamanın halkı onun üstünlüğünü takdir etmişlerdi. Günümüzde de birçokları İsa'yı üstün bir kişi, bir peygamber ya da öğretmen olarak betimlemek isterler ama İsa'nın kişiliği bunun ötesine gider. O zamanın insanı İsa'yı İlya peygamberin tekrar yeryüzüne gelip beden alışı olarak görüyordu. Evet, İlya da gerçekten üstün bir peygamberdi ve bugün de insanlar İsa'yı böyle özel yeteneklere, ayrıcalıklara sahip bir peygamber olarak görüyorlar. Bazıları da onun Yeremye peygamber olduğunu ileri sürerler. Yeremye yas tutan, ağlayan bir peygamber olarak bilinir. O zamanın insanları İsa'nın da ağladığına tanık oldular. İsa'yı bir peygamberden daha üstün kişi olarak göremiyorlardı. Bu özel peygamberler olmasa bile İsa peygamberlerden birisi olsa gerek dediler. Kısacası diyebiliriz ki İsa hakkında çeşitli fikirler ve görüş açıları vardı. Şimdi Rabbi Semesi kendi öğrencilerine dönüp onlara soruyor. Ya siz ne dersiniz? Sizce ben kimim? Simon Petros, sen Mesih'sin. Diri olan Tanrı'nın oğlusun diye karşılık verdi. Matta 16, 15 ve 16. ayetler. Şimdi İsa'nın öğrencileri karar noktasına geldiler. İsa'nın gerçekten kim olduğu konusunda bir karara varmalıydılar. Göründüğü kadarıyla Simon Petros öğrencilerin temsilcisi olarak konuştu çünkü ona itiraz eden olmadı. Simon Petros, sen Mesih'sin, diri olan Tanrı'nın oğlusun diye karşılık verdi. Mesih, tüm İsrail ulusunun beklediği kişiydi. Yani meshedilmiş olan, İsrail'in kralı olmak için seçilen ve meshedilen eski antlaşma peygamberlerinin hakkında yazdıkları kişi demekti bu. Rabbi Mesih, eski antlaşma peygamberlerinin işaret ettiği kişi olarak verilen peygamberliklerin hepsine de uymuştu. Tüm peygamberlikler onun şahsında gerçekleşiyordu. Diri olan Tanrı'nın oğlu. Bu açıklama o ana kadar İsa Mesih hakkında yapılan tüm açıklamaların, tüm ikrarların en iyisiydi. Bundan daha üstün bir ünvan olamazdı. İşte İsa gerçekten bu Mesih'ti. İsa ona mutlusun ey Yunus oğlu Simon dedi. Çünkü bunu sana esinleyen insansal bir kaynak değil, göklerdeki babamdır. 17. ayet. Değerli dinleyicim, İsa Mesih'i insanlara açıklayabilen sadece kutsal ruhtur. Hiç kimse kutsal ruha sahip olmadan İsa'ya Rab diyemez. Sadece kutsal ruh, İsa Mesih'e ait olan şeyleri alıp bizi açıklayabilir. İsa ne demişti? Bunu sana esinleyen insansal bir kaynak değil, göklerdeki babamdır. Yani İsa ona diyordu ki, kendi kişiliği hakkındaki bilgiyi yanında bulunmakla, kendisiyle gezmekle elde etmedi. Bazen birisi şöyle diyor, ben de keşke İsa'nın öğrencileri gibi İsa ile 3 yıl bulunmuş olsaydım. Aslında öğrenciler İsa ile yaklaşık 2,5 yıl bulundular, onu izlediler. Ancak bu 2,5 yıllık bir süre içerisinde İsa'nın gerçekten kim olduğunu onlar öğrenemediği gibi biz de öğrenemezdik. Göksel açıklama gerekiyordu. Tanrı'nın kutsal ruhu onu bize ne kadar açıklarsa biz onu o kadar bilebiliriz. Kendi mantığımızla İsa Mesih'i tam kişiliğinde anlayamayız. Göksel açıklama gereklidir. Biz de onu tanımak istemeliyiz. 18. ayette ben sana diyorum ki sen Petros'sun ve bu kaya üstüne kilisemi kuracağım. Ölüler ülkesinin güçleri onu alt edemeyecektir. İsa hangi kayadan söz etti? Hangi kaya üzerine kilisesini kuracağını söyledi? Bazıları diyorlar ki Rabbin kilisesi Simon Petros üzerine kurulmuştur. Bir insan üzerine kilise kurulabilir mi? Burada sözlerle oyun oynuyor İsa. Orijinal Grekçesine bakacak olursak bu kelime oyununun nasıl oynadığını anlayabiliriz. Grekçesinde şöyle yazılıdır. Sen Petros'sun, yani küçücük bir kaya parçasısın ve ben bu Petra yani kaya, yani bu kocaman kaya üzerine kilisemi kuracağım. Başkaları ise bu ayetin yorumunu şöyle yapar. İsa kilisesini Petros'un İsa hakkında yaptığı açıklama üzerine kuracakmış. Bu yoruma katılmıyorum değerli dostum. Gerçeğin özüne inelim. Kaya kimdir? Kaya İsa Mesih'tir. Kilise İsa Mesih'in üzerine kuruldu. Bu konuda Simon Petros'un kendi ifadesini yazdığı birinci mektubunda görebiliriz. Bakın 1 Petros 2.4'te şöyle diyor. İnsanlarca reddedilmiş ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab'be gelin. Sonra Yeşaya peygamberden bir aktarma yapıp diyor. Çünkü kutsal yazıda şöyle deniyor. İşte Siyon'da bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. Ona iman eden hiç utandırılmayacak. İman eden sizler için bu taş değerlidir. Ama imansızlar için yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı, sürçme taşı ve tökezleme kayası oldu. 1 Petros 2:6-8. Dostum kilise Mesih İsa üzerine kuruldu. Temel odur. Çünkü hiç kimse konulan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel koyamaz diyor Elçi Pavlos 1 Korintoslar 3:11'de. İsa Mesih burada söz edilen kayadır ve bu kaya üzerine kilisesini kuracağını söyledi. İsa bu ifadeyi kullandığı zaman kilise daha ortaya çıkmamıştı. İleride yer alacak olan bir olaya değiniyordu. Şimdi kalkıp da eski antlaşma zamanında kilisenin var olduğunu lütfen bana söylemeyin. Çünkü kilise ancak İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü ve bunu izleyen dirilişinden sonra ortaya çıktı. Daha doğrusu İsa Mesih kilisesini Pentekost gününde kurdu. Tüm bunlar yer almadan önce kilise diye bir şey olamazdı. İsa'nın ölümü, dirilişi, göğe yükselişi ve kutsal ruhun gelişiyle kilise kuruldu. İsa ne demişti? Kilisemi kuracağım. Yani gelecek zamanı kullandı. Ölüler ülkesinin güçleri aslında ölümün gücüne değinir. Kutsal kitapta cehennem için kullanılan sözcük Hades sözcüğüdür. Eski antlaşma yazılarında ise Şeol sözcüğü kullanılırdı. Şeol aslında görünmeyen dünyaya değinir ve bu açıdan ölüler diyarı dile getirilmiş olur. Evet, ölüler ülkesinin güçleri Mesih'in kilisesine karşı gelemeyecektir. Biliyor musunuz? Bir gün Rab İsa Mesih'in kendisi büyük bir nida ile gökten inecektir. Bu sesleniş baş meleğin sesi gibi bir borazanı andıran ses olacaktır. Çünkü Mesih'in seslenişiyle birlikte ölüler dirileceklerdir. Ölüler ülkesinin güçleri Mesih'in kilisesine karşı zafer kazanamayacaktır. Göklerin hükümranlığının anahtarlarını sana vereceğim diyor İsa Mesih Matta 16:19'da. Yeryüzünde her ne bağlarsan göklerde bağlanmış olacak ve yeryüzünde her ne çözersen göklerde çözülmüş olacak. Peki ama değerli dostum, göklerin hükümranlığının anahtarları nedir? Bu anahtarlar sadece Simon Petros'a mı verilmişti? Hayır. İsa Mesih, her kim Petros'un yapmış olduğu ikrarı yaparsa, yani her kim İsa Mesih'i kişisel kurtarıcısı olarak tanırsa, hayatını ona teslim ederse ve yeniden doğuşa sahip olursa, İsa bu anahtarları ona verir. Sen kardeşim Tanrı'nın çocuğu olmuşsan, hem bu anahtarlara hem de anahtarın sahibini varlığına, yaşamını almış olursun. O zamanlarda anahtarlar yetkiyi gösteren bir rozet gibi kullanılırdı. Örneğin Nehemya peygamberin zamanında kutsal yazı uzmanları kutsal yazıları yorumlayabildikleri için mecazi anlamında kutsal yazıların anahtarlarına sahiptiler. Nehemya 8:2-8 ayetlerine bakın. Bugün her Mesih imanlısı kutsal yazıları yorumlayabilir çünkü içinde yaşayan kutsal ruh bu yetkiyi ve gücü ona veriyor. Demek ki her Mesih imanlısı bugün bu yetkiye ve anahtarlara sahiptir. Şimdi kardeşim, bize emanet edilen kutsal sözü insanlara duyurmazsak, o zaman yeryüzünde sözün gücünü bağlamış oluyoruz. Müjdeyi, Tanrı sözünü insanlara serbestçe duyurursak, o zaman onun gücünü ve etkinliğini yeryüzünde çözmüş olacağız. Bu anahtarların tekeli bir kiliseye ya da bir kişiye asla verilmedi. Yani diğerlerinde bu yetki yoktur da falancı adamda ya da kilisede vardır diyemeyiz. Bu yanlıştır. Bugün bizlere düşen bir sorumluluk vardır. Müjdeyi, Rabbin sözünü duyurmak. İnsanların kurtuluşu için müjdeden başka hiçbir şey verilmedi ve bu müjde biz Mesih imanlılarına emanet edildi. Bunun beraberinde getirdiği sorumluluğu hiçbir zaman göz ardı etmemeye dikkat edelim. Sonra kendisinin Mesih olduğunu hiç kimseye söylememeleri için öğrencileri öğütledi diyor Matta 16:20'de. Bu bilginin açıklanışı tam zamanında yapılacaktı. İsa hiçbir şeyi zamansız yapmazdı. Aynı zamanda İsa biliyordu ki bu bilgi, yani sadece İsa'nın Mesih olduğunu bilmek insanları kurtarmazdı. Kurtuluş bulabilmek için onun kim olduğunu bilmekle birlikte çarmıh üzerinde ne yaptığını bilmek ve buna iman etmek gerekir. Şimdi ilk kere İsa kendi öğrencilerine yeni bir açıklamada bulunuyor. Yakında çarmıh üzerinde öleceğini ve ölümden dirileceğini onlara bildirecektir. Bu sözleri dile getirdiğinde çarmıh ölümüne yaklaşık 6 ay falan kalmıştı. Bu kadar önemli bir bilgi onlara bu kadar geç bir zamanda neden verdi? Herhalde onun öğrencileri böyle bir açıklamayı kavramaya, yüreklerini almaya hazır değillerdi. Şimdi onlara bu açıklamayı yaparken bile gösterdikleri tepkiden de görebiliriz ki hemen hazır değillerdi. Çarmıhta ölmek için Yeruşalim'e gideceğini 5 kere tekrarlayacaktır. Tüm bu uyarılara ve önceden bilgilendirmelere rağmen öğrenciler İsa'nın söylediklerinin ne kadar önemli olduğunu bir türlü kavrayamadılar. Ancak İsa ölümden dirildikten sonra Kutsal Ruh onlara bu sözleri hatırlattı ve ancak o zaman bu sözlerin önemini kavrayabildiler. Bundan sonra İsa öğrencilerine Yeruşalim'e gitmesinin ihtiyarlar, başkahinler ve dinsel yorumcular elinde yoğun işkence çekmesinin, öldürülmesinin ve üçüncü gün dirilmesinin gerekli olduğunu öğretmeye başladı. Matta 16 ayet 21. İşte kardeşim, Rab İsa Mesih senin ve benim için bu kadar harika bir şey yaptı. İşte gerçek müjde aslında budur. Mesih kutsal yazılar uyarınca bizim günahlarımız için öldü, gömüldü ve ölümden dirildi. Onun gerçekten kim olduğunu bilmelisin. Senin için ne yaptığını da bilmelisin. Bu iki gerçeği biliyorsan ve iman ile onun kim olduğuna, ne yaptığına inanıyorsan, böylece onu kurtarıcın ve Rabbin olarak kabul ediyorsan kurtulacaksın. Bu gerçek ancak imalı bir şekilde Nikodimos adındaki din önderine Rab tarafından bildirilmişti ve ondan sonra şimdi ilk kez açıkça bildiriliyor. Petros onu bir yana çekip payladı. Tanrı seni korusun ya Rab. Bu hiçbir vakit olmamalı sana. Matta 16:22. Daha önce Petros gökten gelen açıklamayı duyurup İsa'nın Mesih olduğunu beyan etmişti. Şimdi İsa'nın, yani bu Mesih'in bu şekilde öleceğini kabul edemiyordu. Sen ne diyorsun efendim? Sen beklenilen Mesih'sin. Çarmıh ölümüne gidemezsin. Gitmemelisin şeklinde İsa'yı uyarmak istedi. Çarmıh düşüncesi öğrencilerin akıllarının ucundan bile geçmiyordu. İsa Petros'a dönüp geriye çekil ey şeytan dedi. Sen bana engel oluyorsun. Çünkü Tanrı'ya ilişkin olanları değil, insanlara ilişkin olanları düşünmektesin. Matta 16 ayet 23. Değerli dinleyicim, müjdenin özünü oluşturan gerçekleri inkar etmekle şeytanın safında bulunmak aynı yola çıkar. Müjdenin özünü oluşturan gerçekler nedir? Şu, İsa bizim günahlarımız için çarmıh üzerinde öldü, gömüldü ve üç gün sonra ölümden dirildi. Birisi kürsüye çıkıp da vaaz ederken bu gerçekleri inkar ederse şeytandan konuşmuş oluyor. Bizi günahlarımızın yaraştırdığı sonsuz ölüm yargısından kurtarabilecek olan tek bir şey vardır. Bu İsa Mesih'in çarmıh üzerinde bizim yerimize kurban edilişidir. Daha sonra Petros bu konuda şöyle yazdı. Bizler günah karşısında ölmüş olarak doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. 1 Petros 2:24. Bu sözleri kaleme alan Petros ile İsa'yı çarmıha gitmemesi konusunda uyaran Petros aynı kişi mi? Büyük bir değişim yer almıştı bu adamda. İsa Mesih Petros'a geriye çekil şeytan dedi. Bunu anlamak zordur. Kısa bir süre önce Kutsal Ruh Petros'un ağzıyla konuşup insanlık tarihinin en önemli açıklamasını yapmıştı. Şimdi aynı ağızdan şeytan konuşmuş gibi oldu. Bu şekilde şeytan tarafından aldatılması tuhaf bir şeydir. Bundan sonra öğrencilerine döndü. Ardım sıra gelmek isteyen kendini inkar etsin, haçını taşıyarak ardım sıra gelsin. 24. ayet. Birçokları bu ayeti okurken, İsa Mesih'in ardından gitmek isteyenlerin belki de kendisini yatsırken, inkar ederken, en sevdiği yemeklerden mahrum kalması, dondurma yememesi ya da evine lüks eşyalar almaması gibi bir durum görüyorlar. Bu ayet ne diyor? Kendini inkar etsin diyor. Dostum, dünyada inkar edilecek birçok kişi vardır ama inkar etmeyi biz yapacaksak en zor inkar etme kendi kişiliğimiz konusunda olacaktır. Başkalarını kolayca inkar edebiliriz ama kendi kişiliğimizi inkar etmek oldukça zordur. Kendimizi inkar etmek demek kendi şahsımızı onur yerinden indirip oraya Mesih İsa'yı koymak demektir. Hayatımızın tahtına kendimiz oturmaktansa İsa Mesih'in oturmasına izin vermek demektir. Kendimizi inkar ettikten sonra haçımızı taşıyarak onun ardınca gitmeliyiz. Bu ayrım yapılması gerekir. İsa Mesih'in çarmıhını değil, kendi çarmıhımızı taşımalıyız. Her birimiz için taşınması gereken bir çarmıh vardır. Tabii ki onu izlemeye kararlıysak bize verilen çarmıhı taşımalıyız. Çünkü canını kurtarmak isteyen onu yitirecektir. Ama bana bağlılık nedeniyle, bana iman nedeniyle her kim canını yitirirse onu bulacaktır. İnsan tüm dünyayı kazanıp da canını zarara uğratırsa ne yararı olur? ya da insan canına karşılık ne ödeyebilir? Çünkü insanoğlu babasının yüceliğinde melekleriyle gelecek ve o zaman herkese yaptığı işe yaraşan karşılığı verecektir. Matta 16-25-27 ayetler. İsa Mesih'in öğrencisi ve izleyicisi olmanın beraberinde getirdiği bazı baskılar ve rizikolar vardır. Bunlardan dolayı İsa'yı izlemeyecek olursak, sonunda uzun bir zaman böyle devam edersek ona ait olduğumuzu söyleyemeyiz. İsa Mesih'in ikinci gelişinde her şey ortaya çıkacaktır. Birçokları onu Rab Rab diye çağırıyor ama onu izlemiyorsa bunun karşılığını o son günde alacaktır. İsa'nın ikinci gelişinde hesap defterleri açılacak ve herkes yaptığının karşılığını alacaktır. Doğrusu size derim ki burada duranlar içerisinde insanoğlunun hükümranlığında gelişini görmeden önce ölümü tatmayacak kişiler vardır diyor Matta 16-28'de. Bu ayet aslında bir sonraki bölüme, 17. bölüme aittir değerli dinleyicilerimiz. İsa'nın dağ başında görünümü değişecektir ve İsa'nın bu ifadesi onun dağ başındaki görünümünün ışığında açıklanacaktır.